Ayrım 15.
Yurdumuzda da yapılan bazı tartışmalarda insanın kötü davranışlarından dolayı bir sonraki yaşamında tilki, köpek, fare gibi hayvanlara enkarne olması fikri şiddetle eleştirilmekte ve kabul edilmemektedir. Ve böyle bir anlayışa sahip olanlar da tekrar doğuş inancının reddedilmesi sonucuna ulaşmıştır. Oysa ki insan bedeninde yaşayan bir ruh, varlığının bir sonraki yaşamında herhangi bir hayvan bedenine girmesi diye bir şey söz konusu değildir. Ve Hint geleneklerinde böyle bir anlayış yoktur. Böyle bir anlayışın ortaya çıkması tamamen sembolik bir anlatımın anlaşılamamış olmasından kaynaklanmıştır. Hint geleneklerinde sözü edilen hayvanların neyi sembolize ettiği anlaşılamadığı takdirde böyle bir karmaşanın yaşanması kaçınılmaz olarak devam edecektir. Bu sembolleri çözmek lazımdır. Burada sözü edilen hayvanlar tüm ezoterizmde ortak kullanılan şifreli sembollerdir. Bu nedenle ezoterizmde atın, timsahın, kartalın, tilkinin ve benzeri hayvanların her birinin ayrı bir sembolik anlamı vardır. Örneğin daha önce de söylemiş olduğum gibi at duygusallığı temsil eder. Eğer Hint geleneğinde bir insanın at bedeninde dünyaya geleceğinden söz edilmişse, bu duygularına ve duygusallığına hakim olamayan bir insanın yeniden bu eksikliğini tamamlamak için dünyaya doğacağının sembolik bir anlatımından başka bir şey değildir. Gerek Hint geleneklerinde, gerekse Tibet geleneklerinde bu semboller bolca kullanılmıştır. Kısaca toparlayacak olursak, burada söze edilen hayvanların hepsi, insandaki telafi edilmesi gereken eksikliklerin birer sembolü durumundadır. Doğu ezoterizmindeki bu anlayış, böylelikle yanında yeni bir anlayışı daha getirmiştir. Özellikle Upanishadlarda açıkça belirtildiği gibi bir kimsenin dünyada yaşadığı müddetçe yaptığı iyi veya fena işlere göre öte alemdeki yaşamının niteliğinin belireceği fikri ortaya konmuştur. Buna doğu geleneklerinde karma ismi verilir. Her varlığın karmasına göre yeni yaşamları belirlenir. Nerede, ne şekilde, hangi şartlarda ne tür bir yaşam çizgisinin oluşturulması gerektiği ortaya çıkar. Böylelikle varlık karmasının durumuna göre eksiklerini gidermek için hazırlanan şartlar içinde tekrar dünyaya doğar. Sözünü ettiğimiz bu karma inancı Hint geleneklerinin en belirgin özelliklerinden biridir. Her insanın karmik yükü geçirdiği tüm yaşamlarının sonucu olarak ya ağırlaşmakta ya da hafifleşerek artık bu dünyaya doğmasına gerek kalmayacak bir noktaya gelmektedir. Bu noktaya Budist gelenekler Nirvana'ya ulaşmak ve dünyaya tekrar doğma zaruretinden kurtulma adını vermişlerdir. Ancak her varlık bu noktaya gelemez. Bazı durumlarda varlık artık içinden çıkılması olanaksız bir karmik tortuyla yüklenebilir. Yani telafi edeyim derken telafisi mümkün olmayan yükler birbiri arkasına eklenerek varlığın karması olumsuz yönde artıp çoğalabilir. Bunun çözüm şekli üstü kapalı bir şekilde Kur'an'da karşımıza çıkar. Bizim emirlerimize karşı gelmekte ısrar edenleri biz helak ederiz. Burada söze edilen helak etmek, yok etmek anlamına gelir. Peki yok edilen şey nedir? Burada ortadan kaldırılan şey ruhun bizzat kendisi değil, özel bir tesirle astral bedenin hafifletilmesi, astral bedende birikmiş olan karmik tortunun ortadan kaldırılmasıdır. Buna astralin yakılması denir. Bu işlem o varlık için büyük bir rahmettir. Bu ameliyeden sonra varlığın önü açılır ve gelişimini başka bir sistemde sürdürme imkanına ulaşır. Ancak bu temizlik sırasında dünyadaki tüm yaşamların anıları da yok olma kaderiyle karşı karşıya kalır. Böyle bir durumla karşılaşılmaması için Hint gelenekleri büyük bir çalışma içine girmişler ve özel meditasyonlar, zikir çalışmaları ve ağır inisiyatik çalışmalarla astralin temizlenmesine büyük bir önem vermişlerdir. Bu nedenle dünya nimetlerinin birçoğundan belirli bir süre vazgeçip onları terk ederek uzun süren perhizlere girişmişlerdir. Bütün bu çalışmalarda dünya üzerindeki en geniş felsefenin ortaya çıkışına sebebiyet vermiştir. İşte bu yüzden Hint felsefesi çok gelişmiştir. Dünyada en iyi felsefi dil olarak Sanskritçe'nin kabul edilmesi de yine buna dayanır. Tek amaç bu dünya okulunu bitirerek daha kapsamlı dünyalara ulaşmaktı. Bu yolda girişilen büyük çabalar sonunda Buda'nın söylemiş olduğu gibi ıstırabı ve bilgisizliği ortadan kaldırmaya yönelikti. Bu dünyanın her türlü tuzaklarından kurtulup yüksek varlıkla nihai birleşmeye, kurtuluşu arayanlar için nefse hakim olmak, sevgi ve şefkat en esaslı faziletlerden sayılmıştır. Durmadan dönen, tekrar tekrar doğuşlar çarkından kurtulup, asıl orijinal ezeli kaynağa dönmek en büyük hedef olarak insanlara gösterilmiştir. Hint'in kutsal sırları. Doğuda Maya'yı dünyanın ilk illüzyonu yani yanılsaması olarak kabul etmek ortak bir tavırdır. Dünyanın yanıltıcılığının ve göz aldatıcılığıyla ortaya çıkan insanların gerçeği görememesinin sembolü Tanrıça Maya ile ifade edilmiştir. Hem yaratılmış hem de yaratılmamış özelliğiyle tanınır. Hint ezoterizmi Maya'nın örtüsünü kaldırmadıkça sırra ulaşılamayacağından bahseder. Çünkü Tanrıça Maya dünya gerçekliğini örterek insanların gözlerini bağlamıştır. İslamiyet inancında sözü edilen insanların kalplerinin mühürlü, gözlerinin bağlı olması Hint'te Maya ile sembolleştirilmiştir. Hint mitolojisinin en üst tanrısı Brahma'dır. O yaratıcı özelliğiyle tanrılar hiyerarşisinin başıdır. Daha sonra Vishnu ve Shiva gelir. Maya ise Shiva'nın eşi olarak karşımıza çıkar. Brahma yaratılış öncesini, Vishnu da aktif yaratılışı ve sonrasını bilmektedir. Shiva ise bunlara ek olarak dünyasal alemin bilgisiyle de doludur. İnsanlarla direkt irtibatta olan odur. Bu yüzden Shiva ve Maya Hint ezoterizminde üstünde en fazla durulan semboller olmuştur. Çünkü insanların kurtuluşu Shiva ve Maya'nın sembolleştirdiği sırlarda gizliydi. Hint mitolojisinde geçen bir efsane bize bu konuyla ilgili ilk ip uçlarını verir. Günlerden bir gün Brahma ile Vishnu denize girmişlerdi. Göklerdeki üstünlükleri hakkında tartışıyorlardı. Her biri kendisinin en yüksek tanrı olduğunu iddia ediyordu. Aniden önlerine dalgaları yararak bir tepenin çıktığını gördüler. Tartışmayı bırakarak gözlerinin önünde giderek yükselen tepeyi izlemeye koyuldular. Tepe o kadar büyüdü ki Brahma ile Vishnu şaşırmış bir vaziyette bu tepenin gerçek büyüklüğünün ne olabileceğini kendi kendilerine sormaya başladılar. Her iki ucunu saptayabilmek için aralarında anlaştılar. Brahma zirvesine ulaşmak için göklere uçtu. Vishnu da görünmeyen tabanını bulmak için sulara daldı. Ancak Brahma yükseldikçe tepe daha da yükseliyordu. Vishnu da taban kısmına gittikçe aşağıya doğru tepenin sürekli uzadığını görüyordu. Her iki tanrı da tüm çabalarına rağmen tepenin ne altını ne de en uç zirvesini göremediler. Çaresizlik içinde her ikisi de su yüzeyine geri döndüler. Tam o sırada Shiva onlara göründü. Onlara en büyük tanrının kendisi olduğunu söyledi. Çünkü Brahma sadece yükselebiliyor, Vishnu ise sadece aşağı inebiliyordu. O ise her ikisini de birlikte yapabiliyordu. Brahma ne kadar yükseliyorsa, Shiva da o kadar yükseklere uçabiliyor, Vishnu ne kadar aşağılara inse, o da o kadar inebiliyordu. Her iki tanrı da gülümsediler ve onun doğru söylediğini kabul ettiler. Brahma ve Vishnu Shiva'nın iddiasını kabul etmişlerdi. Çünkü o kendilerinin inemedikleri planlara inebiliyor, hakim olabiliyordu. Onların şiddetli titreşimleri maddeyi uçucu hale getiriyordu. Halbuki Shiva'nın daha az şiddetli titreşimleri kendisine maddi alemde daha aşağılara inme imkanı veriyordu. İşte bu yüzden Shiva onlardan üstündü. Hint mitolojisindeki bu üstünlük meselesi olarak ortaya konan şey aslında bir başka sırrın anlatılmasına vesile olmaktaydı. Burada asıl anlatılmak istenen bir üstünlük tartışması değil, ezoterizmde en çok gizli tutulan bir bilginin sembolleştirilerek anlatılmasıydı. Burada dünyanın görüp gözeticilik fonksiyonunu yürüten ruhsal idare mekanizmasının mecazi bir anlatımı vardır. Mitolojilerde tanrılar hiyerarşisinin altında yatan sır işte buydu. Gelişmişlik seviyesi bakımından evrende ruhsal bir hiyerarşinin bulunduğu, tüm toplumların geleneksel bilgilerinde ve ezoterik çalışmalarında mevcuttur. Ezoterizmde ruhsal idare mekanizması adı verilen bu hiyerarşik yapının plansal bir organizasyon içinde çalıştığı ve zaman zaman insanlara verilen şuurlandırıcı kozmik bilgilerin ve dinsel kökenli vahyin yine bu mekanizma tarafından indirildiği söylenmektedir. Bu plansal organizasyonun üyeleri bizim anladığımız anlamda fizik bir bedene değil, yarı maddi astral bedene sahip oldukları yine ezoterizmin bilgileri içinde yer alır. Bu konuyla ilgili ayrıntılı bilgiler henüz insanlara açıklanmış durumda değildir. Bu açıklanmayan büyük sır bir zamanlar sadece özel eğitimden geçen sayılı insanların elinde bulunmaktaydı. Geniş halk kitlelerine ise üstü neredeyse tamamen örtülerek mitolojik anlatımlarda sunulabilmiştir. Bu sır günümüzde hala gizli tutulmaktadır. Yurt dışında yayınlanan bazı ezoterik kitaplarda bu meselenin üzerinde durulmuştur. Yurdumuzda ise bu sırrı ortaya çıkartabilmek için özellikle eski sufi öğretilerinin çok iyi incelenmesi gerekmektedir. Eğer incelenebilirse bu sırrı buralarda da yakalayabilmek mümkündür. Aslında bu sırla ilgili en büyük ipucunu Kur'an-ı Kerim'in bizzat kendisi verir. Ne var ki bu mesele üzerinde bilerek ya da bilmeyerek pek fazla durulmamıştır. Belki de birileri bu sırrın ortaya çıkmasını istememektedir. Kur'an'ın açıklanmayan sırrı. Ben, biz, o. Kur'an-ı Kerim'i Türkçe olarak okumuş olanlar bilirler. Kur'an'da farklı hitap şekilleri vardır. Kur'an'daki ayetlerde en çok biz şeklinde birinci çoğul şahıs ağzından hitaplar yer almaktadır. Hamd, alemlerin Rabbi, merhametli olan, merhamet eden ve din gününün sahibi olan Allah'a mahsustur. Ancak sana kulluk eder ve yalnız senden yardım dileriz. Bizi doğru yola, nimete erdirdiğin kimselerin, gazaba uğramayanların, sapmayanların yoluna eriştir. Bu sure Kur'an'ın başlangıç suresidir. Ve yine bu sure Kur'an'ın özü ve en önemli suresi olarak kabul edilmiştir. Ama surenin asıl anlam ve önemi hakkında geniş halk kitlelerine pek az objektif bir değerlendirme yapılabilmiştir. 7 ayetten oluşan bu sure dikkatlice okunursa daha Kur'an'ın hemen başlangıcında insanlara büyük bir sırrın ilk ip uçlarının verildiği dikkatlerden kaçmayacaktır. Surenin başlangıcında konuşmaya başlayan varlık yahut da biz olarak konuşan varlıklar grubu Allah'a hamd etmekte, sonraki ayetlerde de dua ve dilekte bulunmaktadırlar. Bu anlatım özelliği biz olarak konuşan varlıklar topluluğu ile Allah'ın ayrı ayrı anlamlarda kullanıldığını en açık ve ince bir şekilde ortaya koymaktadır. Bu ayrılığa başka ayetlerde de rastlanır. Doğrusu biz Kur'an'ı Kadir gecesinde indirmişizdir. İşte bunlar ey Muhammed, sana doğru olarak okuduğumuz Allah'ın ayetleridir. Allah hiç kimseye zulmetmek istemez. Ey Muhammed, işte bunlar Allah'ın ayetleridir. Biz onları sana doğru olarak okuyoruz. Şüphesiz sen peygamberlerden birisin. İşte bu peygamberlerden bir kısmını diğerlerinden üstün kıldık. Onlardan Allah'ın kendilerine hitap ettiği derecelerle yükselttikleri vardır. Meryem oğlu İsa'ya belgeler verdik. Onu Ruhul Kadüs'le destekledik. Kur'an'la ilgili yapılacak en basit bir incelemede dahi bunlara benzeyen sayısız ayetlerin bulunduğu görülecektir. Birçok ayetlerde biz olarak konuşan varlıklar grubu yahut varlıklar grubunun sözcüsü ile Allah'ın aynı kavramlar olmadığı tüm açıklığıyla ortadadır. Biz olarak konuşan varlık aynı ayette ayrıca Allah'tan bahsetmekte, onun emirlerini aktarmaktadır. Eğer bir an için bu iki kavramın ortaklaşa Allah'ı ifade ettiğini düşünecek olursak, konuşan varlığın kendi kendine hamd ettiği, kendi kendine dileklerde bulunduğu, kendi kendisinden kendisini doğru yola iletilmesini istediği gibi mantıksız ve anlamsız sonuçlar çıkarılması gerekecektir. Kur'an'da insanlara biz diye hitap eden varlıkların fonksiyonları nedir? Bu soruya da yine cevap Kur'an'dan gelmektedir. Aşağıdaki ayetlerin incelenmesinden de anlaşılacağı gibi, insanlar Cebrail'in de üyesi bulunduğu Kur'an'da kendisini biz olarak tanıtan, Allah'ın izni ve emri doğrultusunda çalışan yüce bir topluluk tarafından sevk ve idare edilmektedir. Cebrail Muhammed'e şöyle dedi: "Biz ancak Rabbinin buyruğuyla ineriz. Geçmişimizi, geleceğimizi ve ikisinin arasındakileri bilmek ona mahsustur. Bizim her birimizin bilinen bir makamı vardır. Şüphesiz biz sıra sıra duranlarız. Şüphesiz biz Allah'ı tesbih edenleriz." Ali İmran suresinde geçen bir ayet ise belki de hepsinden daha ilginçtir. Allah, melekler ve adaleti yerine getiren ilim sahipleri ondan başka Tanrı olmadığına şahitlik etmişlerdir. Ondan başka Tanrı yoktur, o güçlüdür, hakimdir. Allah'ın, meleklerin ve ilim sahiplerinin şahitlik ettikleri ayette O diye isimlendirilen Tanrı ile kastedilen Kadir-i Mutlak Yaradan'dır. İlginç bir başka benzerlikte Mu kültüründe Yaradan'dan O diye bahsediliyor olmasıdır. Mu kültüründe Yaradan'ın isim ve sıfatı yoktur. Yaradan'dan sadece O diye bahsedilirdi. Konumuzu yavaş yavaş toparlayabilmek için üzerinde görüp gözeticilerin yaşadığını açıkça anlatılan bir yıldızdan bahseden Tarık suresindeki bir ayeti son olarak sizlere aktarmak istiyorum. Göğe ve gece ortaya çıkana andolsun. Gece ortaya çıkanın ne olduğunu sen bilir misin? O ışığıyla karanlığı delen yıldızdır. Üzerinde gözetici olmayan kimse yoktur. Kur'an'da görüp gözetici özelliğiyle yüce bir topluluğun bulunduğu başka ayetlerde de geçer. Ancak burada ilginç olan görüp gözetici özelliğindeki yüce topluluğun gece ortaya çıkan bir yıldız kastedilerek onun üzerinde olduğunun söylenmesidir. Ezoterizmdeki karşılığı ise ruhsal idare mekanizmasıdır. Ve yine ezoterizme göre bu yıldız Sirius yıldızıdır. Böylelikle Sirius yıldızının gizemi Afrika'daki doganlardan sonra burada da karşımıza çıkıyor. Aşkın iki yüzü. Tekrar Hint ezoterizmine geri dönelim. Chiva ile ilgili bir efsane bizi buralara getirdi. Az önceki Hint efsanesi aslında bir başka sırrın da kapısını aralamaktadır. Efsanede karşılaşılan tepe, Hint efsanelerinde lingam yani erkeklik organı olarak ifade edilir. İçinde gizlediği anlam bambaşka olduğu halde üstün körü yapılan bir inceleme sonucu, lingamın seks ile karıştırıldığı da ayrı bir gerçektir. Oysaki Fransa'da yayınlanan Le Fleurs L'Esprit adlı kitabında Raoul Emmanuel yapmış olduğu geniş araştırmalarının sonucunda lingamın seks ile hiçbir alakası olmadığını ifade etmiştir. Emmanuel'in yaptığı açıklamalara biz de aynen katılıyoruz. Zira diğer ezoterik kaynaklarla kendisinin yaptığı açıklamalar arasında büyük paralellikler bulunmaktadır. Peki lingam neyin sembolüydü? O insani değil ilahi neslin sembolüdür. Bunun içinde her şey saflıktır. Işıktır, çıkarsız sevgidir. Lingam, gerçek aşkın varoluşun pozitif kutbudur. İnsani sevgi ise bunun dünyaya olan yansımasıdır. Dünyada yaşanan sevgi onun negatif kutbudur. Genellikle geçici olan zevkleriyle beşeri aşk, beraberinde huzursuzluk, hayal kırıklığı, ahenksizlik, nefret getirebilmektedir. Yunan mitolojisinde bu ayrım dile getirilmiştir. İlahi aşkın sembolü, arabası beyaz kuğularla çekilen tanrı Eros'tur. Buna karşılık insani aşkın tanrısı olan Cupido'nun arabasını kaplanlar çeker. Dünyasal aşk insanı hürriyete kavuşturacağına tam tersine çoğunlukla zincirlere bağlar. Çünkü bu içgüdüsel bir tezahürdür. İnsanı yeryüzüne doğru çeker. Bu düşünce sistemi Hint azizlerinin yaşamlarına da yansımıştır. Böyle düşünürler, böyle yaşarlardı. Ancak onların uyguladıkları bazı cinsel perhizler çoğunlukla yanlış anlaşılmıştır. Hintli rahiplerin cinsel perhizleri seksüel zevkten yoksunluk tarzında değil, bu gücün ruhsal bir enerjiye dönüşmesini sağlamaya yönelikti. Yani negatifi pozitife dönüştürmeye çalışırlardı. Yani lingama. Chiva dans ediyor. Mitoloji bize Chiva'nın büyük bir dansçı olduğunu söyler. O dans kralıdır. Çizilen resimlerde Chiva, dört kollu bir cücenin üstünde dans eder vaziyette sembolleştirilmiştir. Sağ eliyle akıp giden zamanın işareti olan bir kum saati tutar. Ayrıca bir de davulu vardır. Davul sesin amblemidir. Kutsal kelamın, ilahi gerçeğin ve vahyin sembolüdür. sol eliyle aydınlanmanın ve arınmanın sembolü olan ateşi tutmaktadır. İkinci sağ eli yeri işaret etmektedir. Barışı ve koruyuculuğu gösterir. İkinci sol eli ayağını göstermektedir. Kutsal dansına işaret eder. İkinci sağ eli oğlu Genaça'ya doğru uzanmıştır. Genaça'nın mitolojide önemli bir görevi vardır. Genaça, insanların hürriyet ve kurtuluş yolu üzerindeki engelleri ortadan kaldıran olarak anılır. Çıvanın üzerinde dans ettiği cüce ise bilgisizliğin ve cahil insanın sembolüdür. İlahi dansçı Çiva bir alev çemberi ile de ayrıca çevrilmiştir. Bu da yaşamların tekrar doğuşlar vasıtasıyla yenilenmesinin sembolüdür. Çiva'nın bedeninin her tarafı dans eder. Ancak yüzü duygusuz ve hareketsizdir. Adeta yüzünde bir maske var gibidir. Bu maske sırları açık olarak anlatmadığının işaretidir. Yüzünün donuk ve hareketsiz durması, sırları ancak bir maskenin arkasında gizleyerek açıkladığının sembolüdür. Saçlarının ve kıllarının bolluğu bir güç işaretidir. Çiva'nın el sürülmemiş ve başının tepesinde bir topuz halinde yükselen saçları vardır. Bu ilahi güçlerin kendisinde tezahür ettiğinin bir göstergesidir. Aynı zamanda bu vücudundaki manyetik ışımanın da bir işaretidir. Parapsikolojide aura olarak isimlendirilen bu manyetik güç, belli bir gelişmişlik sürecinden sonra gözle görülür bir şekilde bazı insanların başlarının üzerinde ışıktan bir hale tarzında ortaya çıkabilmektedir. Bunun tarihte çeşitli örneklerini görmek mümkündür. Örneğin Buda'nın yapılan bütün resimlerinde başının üzerindeki altın rengindeki hale dikkatlerimizi çekmiştir. Yine İsa peygamberde de bu özelliği görmek mümkündür. Onun da resimlerinde bu ışık hüzmesi net bir şekilde gösterilmiştir. Baş üzerinde ortaya çıkan bu ışık hüzmesi, efsanelerde saçların kutsal sayılmasını beraberinde getirmiştir. Hakikaten de tüm ulusların mitolojilerinde saçlar bir güç sembolüne dönüşmüş durumdadır. Hatta dinsel efsanelerde bile. Musa peygamberin öğretilerinde geçen Samson efsanesi buna güzel bir örnektir. Samson gücünü saçlarından alan kahramandır ve saçları Dalila tarafından kesildiğinde zapt edilemez güçleri onu terk etmiş ve dünyasal şartların getirdiği felaketlere maruz kalmıştır. Buna karşılık Hint geleneklerinde oldukça değişik ve ilginç bir uygulama tarzı karşımıza çıkar. Hintli rahipler saçlarını kazıtırlar. Bu kendilerinin henüz tanrısal değil, insana özgü özelliklerle çevrili olduklarını göstermek içindir. Ne kadar kendilerini geliştirmiş olurlarsa olsunlar, yine de eksik olduklarını anlatan bir uygulamadır. Aynı zamanda alçak gönüllülük mesajı taşır. Saçlarını kazıtmalarının altında yatan bir başka unsur da Hint geleneklerinde kılın aynı zamanda hayvanın da bir işareti olarak görülmesinden dolayıdır. İçgüdüsel yaşama baş kaldırışlarının bir göstergesi olarak da saçlarını kazıtırlar. Bu aynı zamanda onların cinsel perhizde bulunduklarının da sembolüdür. İllüzyon dünyasına giriş. Çiva'nın eşi olarak mitolojide geçen Maya sembolü, en genel açılımıyla dünyada yaşayan bizim devremiz insanlarından örtüsüyle gerçekleri kapamasıdır. Buda'nın yaşam hikayesi bunun ezoterik bir izahını bize verir.